Ayrım 22 Kobra Frederick Forsyth Sayfa 300 Kasım sonlarında tipik bir hububat gemisi görünümündeki Chesapeake Panama kanalından geçip Pasifik'e açıldı. Birisi sorsaydı veya daha da az ihtimalle belgelerini görmek isteseydi Kanada'dan Şili'ye buğday taşıdığını kanıtlayabilirdi. Gerçekten de okyanusa açılır açılmaz güney yönüne döndü. Ama amacı sadece Kolombiya sahillerinin 50 mil açığında pozisyon alıp bir yolcuyu beklemekti. Bu yolcu bir CIA uçağıyla ABD'den güneye uçtu ve Karayip sahillerindeki Kolombiya üssü Malambo'ya iniş yaptı. Gümrük formalitesi yoktu. Zaten olsaydı bile Amerikalı'nın diplomatik pasaportu vardı. Bagajı da muayeneden geçmedi. Bagajı hiç yanından ayırmak istemediği bir sırt çantasından ibaretti. Üste fazla kalmadı. Ona bir Black Hawk helikopteri tahsis edilmişti. Cal Dexter onu gülümseyerek karşılayan pilotu tanıyordu. ''Bu defa içeriye mi dışarıya mı efendim?'' diye sordu pilot. Roberto Cardenas da Santa Clara Otel'de yaptığı tehlikeli toplantıdan sonra Dexter'ı balkondan alan pilottu. Rotasını tekrar gözden geçirdikten sonra Black Hawk pistten havalandı ve güneybatıya Darien Körfezi yönüne döndü. 5000 feet yükseklikten alttaki orman ve onun ötesinde ışıldayan Pasifik görünüyordu. Dexter ilk ormanını genç bir askerken Vietnam'ın demir üçgeninde görmüştü. Yağmur ormanlarına olan ilgisi daha o zamanlar kaybolmuş, bir daha da nüksetmemişti. Havadan bakınca hep sünger gibi rahat ve davetkar görünürlerdi. Oysa gerçekte iniş yapmak ölümcül olabilirdi. Darien Körfezi'ni geride bırakıp Panama sınırının güneyinden geçtiler. Deniz üstündeyken pilot telsizle temas kurdu ve rotasını birkaç derece değiştirdi. 3 dakika sonra da Chesapeake ufukta bir nokta halinde belirdi. Kıyıya yakın yerlerdeki birkaç balıkçı teknesi dışında deniz boştu. Dexter'ın gemiye nakledilişini kimse görmeyecekti. Black Hawk alçalırken gelen konuklarını karşılamak için gemi güvertesinde birkaç adam bekliyordu. Helikopterin kapısı açılınca kabinden içeriye pervanenin de süpürdüğü sıcak hava doldu. Chesapeake'in ortasındaki vinç ve helikopterin geniş pervaneleri nedeniyle Dexter'ın gemiye pilot bağıyla indirilmesine karar verildi. Önce ince bir çelik kabloyla sırt çantası indirildi. Güçlü eller yakalayıp kancalarını açana kadar sırt çantası boşluktaki hava akımıyla sallandı. Kablo tekrar yukarıya çekildi, sıra kapıya yaklaşan Dexter'daydı. Pilot bağı 2 kelepçeyle tutturulduktan sonra Dexter kendini boşluğa bıraktı. Pilot Black Hawk'ı 15 metre yükseklikte tamamen hareketsiz tutuyordu ve deniz çok sakindi. Son 1 metre kala Dexter'ı tuttular ve güverteye indirdiler. Kelepçeler söküldükten sonra kablo yukarıya çekildi. Dexter pilot ve mürettebata el salladıktan sonra helikopter üsse dönmek üzere yola koyuldu. Dexter'ı 4 kişi karşıladı. Ticari gemi kaptanı rolü oynayan Amerikalı denizci yarbay, Chesapeake'in her an Kobra projesiyle temasını sağlayan 2 muhabere subayından biri, SEAL ekibi komutanı binbaşı Bull Chadwick ve sırt çantasını taşıyan genç SEAL komandosu. Dexter ilk kez çantasını başka birisinin taşımasına izin veriyordu. Güverte üstü boşaltılınca Chesapeake yola koyuldu ve denize açıldılar. Bekleyiş 24 saat sürdü. Ertesi günün öğlen sonrasında Creech, Nevada'daki hava üssünde Global Hawk Michel'in ilettiği bir şey ekranda görüldü. Washington'daki Kobra ekibi 2 hafta önce kartelin kokain trafiğini Karayipler'den Pasifik'e değiştirdiğini fark edince Michel'in devriye bölgesi değiştirilmişti. Artık Michel 60 bin feet'te Kolombiya'nın en güneyinde bulunan Tumaco kıyısından Costa Rica'ya kadar uzanan 300 kilometrelik alanı denetliyordu ve şimdi bir şey görmüştü. Creech üssü bu görüntüyü Anacostia Washington'a iletti. Neredeyse hiç uyumayan ve bilgisayarı başından kalkmayan Jeremy Bishop bunu veri tabanında aradı. 60 bin feet yükseklikten bir nokta halinde bile görülemeyecek olan gemi büyütülmüş haliyle ekranda belirdi. Juan Cortez'in kaynak makinesiyle harikalar yarattığı son gemilerden biriydi. Son defa görülüp fotoğrafının çekildiği yer Venezuela'daki bir iskeleydi. Şimdi Pasifik'te ortaya çıkması taktik değişikliğini doğrulamaktaydı. Gemi Lloyd listesine giremeyecek kadar küçüktü. 6000 tonluk bu yük gemisi daha çok Karayipler kıyısında seyreden, yakın adalara servis yapan tiplerdendi. Kısa bir süre önce Buenaventura'dan kalkmıştı ve adı Maria Linda'ydı. Michelle onu kuzeye doğru takip etmesi talimatı verilirken Chiza Peak'te pozisyon aldı. Birkaç kez baskın yapmış ve yakalama işlemlerini uygulamış olan SEAL komandoları artık bu işte adam akıllı pişmişlerdi. Chiza Peak Şilev'in 20 mil önünde pozisyon aldı ve üçüncü gün şafak sökerken küçük kuş güverteden havalandı. Binbaşı Chadwick'in büyük şişme botu ile daha küçük olan iki bot suya indirilmişti. Küçük kuş havalandıktan sonra onlar da hızla Şilev'e doğru ilerlediler. Büyük botun arka kısmında köpek bakıcısı ve köpeği, onların yanında da sırt çantasını sımsıkı tutan Carl Dexter vardı. Dümdüz denizde bu küçük ölümcül filo 40 millik hızla suları yarıyordu. Tabii oraya önce helikopter vardı. ABD donanması yazısı görülsün diye Maria Linda'nın köprüsü önünden geçti, sonra da gemi kaptanının keskin nişancının yüzüne doğrulttuğu tüfeği görmesi için köprü önünde havada durdu. Megafonla motorları susturması emredildi. Kaptan bu emre uydu. Kaptan talimatları biliyordu. Yardımcısına mırıldanarak bir emir verdi. Adam dinlemede bulunan kartel santralına uyarı mesajını iletmeye çalıştı. İşe yaramıyordu. Kısa mesaj halinde hazır olan aynı uyarıyı cep telefonuyla göndermek istedi. Sonra dizüstü bilgisayarıyla, en sonunda da telsiziyle ulaşmaya çalıştı. Onun göremeyeceği bir yerde Michel elektronik karıştırıcıyı devreye sokmuştu. Derken kaptan yaklaşan botları gördü. Siyah giysileri içinde SEAL komandoları sorun yaşamadan gemiye çıktılar ve hemen iki yandan etrafı sardılar. Mürettebat hemen teslim olup ellerini havaya kaldırdı. Tabii kaptan protesto etti. Binbaşı Chadwick resmi ve kısa bir açıklama yaptı. Tabii nazikçe. Mürettebat son olarak arama ekibi ve köpeğin de güverteye çıkıp geminin kış tarafına yöneldiğini gördü. Sonra başlarına siyah külahlar geçirildi. Kaptan ne taşıdığını biliyordu. Gizli kargosunun bulunmaması için dua etti. Uzun yıllarını bir Amerikan hapishanesinde geçireceğe benzerdi. O anda uluslararası sulardaydılar. Kurallara göre Amerikalıların tarafındaydılar. En yakın sahil Panama'ydı. Bu ülkede Washington'la işbirliği yaparak onları o korkunç sınırın kuzeyine sürerdi. En üst mevkidekinden en alttakine kadar bütün kartel çalışanları ABD'ye gönderilmekten korkardı. Çünkü bu çok uzun süren bir mahkumiyet demekti ve rüşvetle çabuk salıverilmek ihtimali yoktu. Kaptan diğerlerinden daha yaşlı bir adamın elinde bir sırt çantası ile gemiye çıkışını göremedi. Külahlar geçirildiği zaman sadece görüş kaybı olmuyor, ses de işitilmez oluyordu. Bunu sağlamak için külahların içine yastıklar yerleştirilmişti. Juan Cortez'in itirafları sayesinde Dexter ne aradığını ve bunu nerede bulacağını biliyordu. Baskıncılar Maria Linda'yı didik didik arama numarası yaparlarken Dexter sessizce kaptanın kamerasına gitti. Yatak dört sağlam vidayla duvara sabitlenmişti. Yıllarca sökülmemiş olan vida başlarının üstü tozluydu. Dexter tozları silip vidaları söktü. Yatak yana çekilince Karina göründü. Aslında bu işi bir saat sonra malın devredilmesi için gemi mürettebatı yapacaktı. Karina'nın çelik duvarı el değmemiş gibiydi. Dexter kısa bir arayıştan sonra çözme mandalını buldu ve açtı. Bir tık sesinin ardından çelik panel gevşedi ama içeriye deniz suyu dolmadı. O noktada Karina iki katlıydı. Dexter çelik paneli kenara çekince içerideki balyaları gördü. Boşluğun sağa sola ve aşağıya yukarıya doğru genişlediğini biliyordu. Balyalara duvar blokları gibi şekil verilmişti ve oradaki boşluğun derinliği kadardı. Yani 20 santimden kalın değildi. Bunlar üst üste konarak bir duvar oluşturmuştu. Her blokta kat kat sanayi tipi polietilenle kaplanmış 20 briket vardı. Ele alınması kolay olsun diye çapraz bağları düğümlenmiş olan bloklar jüt torbalar içindeydi. Dexter kaba bir hesapla orada 2 ton Kolombiya saf kokaini olduğuna karar verdi. O hacmi alt katına çıkaracak kesme işlemi yapıldıktan sonra ABD sokaklarındaki değeri 150 milyon doları bulurdu. Özenle bloklardan birinin düğümünü çözmeye başladı. Tahmin ettiği gibi her polietilen sarılı briketin bir deseni ve ambalajı üstünde şifre olan bir numara vardı. Dexter işini bitirdikten sonra briketleri eski yerine yerleştirip onları tekrar jütle sardı ve tıpkı eski halindeki gibi düğümledi. Çelik panelde Juan Cortez'in tasarladığı biçimde eski yerine aldı. Son olarak da yatağı eski yerine itip tekrar vidaladı. Vida başlarının üstüne toz serpmeyi de ihmal etmedi. Sanki adam akıllı aramış gibi kamerayı alt üst ettikten sonra tekrar güverteye çıktı. Kolombiyalıların başlarında küla olduğu için SEAL komandoları maskelerini çıkarmışlardı. Binbaşı Chadwick Dexter'a bakıp tek kaşını kaldırdı. Dexter ona başıyla bir işaret verdikten sonra kenarda bekleyen bota binip maskesini yüzüne geçirdi. SEAL komandoları da aynı şeyi yaptılar. Mürettebatın zincirleri çözüldü ve külahları çıkarıldı. Binbaşı Chadwick İspanyolca bilmiyordu ama Fontana adındaki komanda biliyordu. Bu subayı aracılığıyla SEAL komutanı Maria Linda'nın kaptanından özür diledi. ''Yanlış ihbar almışız kaptan. Lütfen ABD donanmasının özrünü kabul edin. Yolunuza devam etmekle serbestsiniz. İyi seyirler.'' Kolombiyalı kaçakçı bu kadar talihli oluşuna inanamıyordu. Yapılan haksızlığı protesto etmeye bile kalkmadı. Kim bilir belki Amerikalılar bunun üzerine bir kez daha aramaya kalkarlar ve bu defa bir şey bulabilirlerdi. 16 maskeli adam köpekleriyle beraber şişme botlarına binerlerken kaptanın yüzünde hala konuksever bir tebessüm vardı. Botlar gözden kaybolana ve Maria Linda yeniden kuzeye doğru yola koyulana kadar bekledikten sonra dümeni yardımcısına bırakıp kamerasına gitti. Vidalar el değmemiş gibi görünüyordu ama işi garantiye almak için hepsini söküp yatağı çekti. Çelik karinaya da dokunulmamış gibiydi ama emin olmak için mandalı açıp içerideki balyaları kontrol etti. Gizli bölmeyi bu kadar güzel yaptığı için usta kaynakçıya şükrediyordu. Hayatını ve özgürlüğünü kurtarmıştı. 3 gece sonra Maria Linda Kara'yı gördü. Meksika'da 3 büyük kokain karteli ve birkaç tane küçük olanı vardır. Devler La Familia, doğudaki Meksika körfezini kontrol eden körfez karteli ve Pasifik kıyısını elinde tutan Sinaloa'dır. Maria Linda'nın kıyı ötesindeki randevusu Mazatlan açıklarında eski ve pis kokulu bir karides teknesiyleydi. Kaptan ve mürettebatına muazzam miktardaki ücretlerinin yanı sıra Don'un gönüllü bulmak için vaat ettiği başarı primi de ödendi. Kaptan Panama kıyısındaki baskından söz etmeye gerek görmedi. Şansı yaver gitmiş kurtulmuştu. Neden bunu anlatıp işleri karıştıracaktı? Mürettebat da aynı fikirdeydi. Bir hafta sonra buna çok benzeyen bir olay Atlantik'te gerçekleşti. Sia jeti Cape Verde'sin en kuzeydoğu ucundaki Sal Adası havaalanına indi. İçindeki tek yolcunun diplomatik statüsü vardı. Pasaport ve gümrük kontrolünden elini kolunu sallayarak geçti. Ağır sırt çantası muayene edilmedi. Havaalanından çıktıktan sonra adanın güneyindeki turistik merkez Santa Maria'ya düzenli sefer yapan otobüse binmek yerine bir taksi tuttu ve nereden araba kiralayabileceğini sordu. Şoför bilmiyordu. Bu yüzden Espargos'a kadar 3 kilometre gidip burada bir kez daha sordu. Nihayet Palmeira'daki feribot iskelesine gelince buradaki bir garaj sahibi ona küçük bir Renault kiraladı. Dexter adama ücretin üstünde bir miktar ödeyip teşekkür ettikten sonra oradan ayrıldı. Sal Adası'na boşuna tuz adı verilmemiştir. Bir zamanlar önemli gelir kaynağı olmuş, kilometrelerce uzanan tuzlalar dışında dümdüz bir yer şekli vardır. Şimdi 2 karayolu ve 1 patikadan ibarettir. Yollardan biri doğu batı arasında Pedra Lume'den Palmeira'daki havaalanına kadar uzanır. Diğeri ise güneye Santa Maria'ya gider. Dexter patikayı tercih etti. Bu toprak yol bomboş bir arazide Fiura noktasındaki deniz fenerinde son bulur. Dexter arabayı burada bıraktı. Sonra sırt çantasını alıp fenerin kenarındaki kumsala yürüdü. Hava kararmak üzere olduğu için fenerin otomatik ışıkları yanmaya başlıyordu. Dexter cep telefonunda bir numara tuşladı. Küçük kuş mürekkep rengini almış denizin üstünde belirdiğinde hava kararmış gibiydi. Dexter cep feneriyle işaret verdikten sonra küçük helikopter kumsala onun yanı başına kondu. Oval biçimdeki yolcu kapısı açıktı. Dexter içeriye girip çantasını bacakları arasına sıkıştırdı ve emniyet kemerini bağladı. Yanındaki şahıs ona bir kulaklık verdi. Dexter bunu başına geçirdikten sonra İngiliz aksanlı bir ses konuşmaya başladı.
''Yolculuğunuz iyi geçti mi efendim?''
''Neden hep beni kıdemli subay sanırlar acaba?'' diye düşündü Dexter. Adam üsteğmendi. Oysa kendisi ancak çavuş olabilmişti. Herhalde gri saçları yüzündendi. ''Sorun çıkmadı.'' dedi Dexter.
''Çok iyi. Üste 20 dakikalık yolumuz var. Arkadaşlar çayı demlemiş olurlar.''
Çok iyi dedi içinden Dexter. Bir bardak sıcak çay hoş olurdu. Bu kez pilot bağına gerek kalmadan güverteye inebildi. Black Hawk'tan çok daha ufak olan küçük kuş vinçle yavaşça ambarına indirildi. Sonra da ambar kapağı üstüne kapandı. Pilot çelik bir kapıdan geçip özel kuvvetler yemek salonuna girdi. Dexter başka bir taraftan gemi kaptanıyla ve ÖGH komutanı binbaşı Pickering'le tanışmak için köprüye gitti. Akşam yemeğinde Balmoral'in Washington'la, Nevada'yla ve Global Hawk Sam'le irtibatını sağlayan iki Amerikalı muhabere subayıyla tanıştı. Sam bir hedef bulana kadar Cape Verde'sin güneyinde 3 gün beklemek zorunda kaldılar. Bu da Bellezza del Mar gibi bir balıkçı teknesiydi ve adı Bonita'ydı. Zorba bir diktatörün yönetimindeki yozlaşmış devletlerden biri olan Gine bataklıklarında bir randevuya doğru yol almaktaydı. Bunda da Bellezza gibi kokain kokusunu maskelemek için berbat bir koku hakimdi. Bu tekne Güney Amerika ile Batı Afrika arasında 7 sefer yapmış, Lisbon'daki Tim Manhire ve narkotik ekibi tarafından 2 kere belirlenmiş olmasına rağmen civarda bir NATO gemisi olmadığı için yakalanamamıştı. Lisbon'daki narkotik ekibinin haberi yoktu ama bu defa hububat gemisi görünümündeki Balmoral müdahale edebilecekti. Bonita Juan Cortez'in üstünde çalıştığı ilk gemilerden biriydi. Gizli bölmeyi kıç tarafında makine dairesinin arkasına yerleştirmişti. Burası motorların sıcaklığı içinde yağ ve balık kokusuyla doluydu. İşlem tıpkı Pasifik'te olduğu gibi uygulandı. Komandolar Bonita'dan ayrılırken şaşkın haldeki ve talihine şükreden kaptandan Kraliyet Donanması adına özür dilendi. İki şişme bot ve küçük kuş gözden kaybolduktan sonra kaptan hemen motor arkasındaki plakayı çıkarıp gizli bölmedeki balyaları kontrol etti. Hepsi yerli yerindeydi. Herhangi bir aldatmaca yoktu. Beyaz adamlar koku alan köpeklerine rağmen gizli kargoyu bulamamışlardı. Bonita randevu yerinde başka balıkçı tekneleriyle buluştu. Bunlar aldıkları kargoyu Afrika sahili boyunca taşıyıp Portekiz'i geçtikten sonra Galicyalılara teslim edeceklerdi. Don'un vaat ettiği gibi 3 ton ama biraz farklı. Küçük kuş Carl Dexter'ı Fiura deniz fenerindeki küçük kumsalına götürdü. Renault bıraktığı yerde duruyordu. Bununla havaalanına gitti, garaj sahibine bir prim bıraktıktan sonra gelip alması için bir mesaj bıraktı. Balmoral'deki muhabere subayından haber alan Siyah Jet'i bir saat sonra gelip Dexter'ı aldı. O gece Balmoral'deki akşam yemeği sırasında kaptanın aklı karışmıştı.
''Emin misin?'' diye sordu binbaşı Pickering'e. ''Balıkçı teknesinde hiçbir şey yok muymuş?''
''Amerikalı öyle söyledi. Makine dairesinde kapısı kapalı halde 1 saat kaldı. Üstü başı yağ içinde ve leş gibi kokarak çıktığı zaman olabilecek her yeri aradığını ama bir şey bulamadığını söyledi. Yanlış ihbar almışım, çok özür dilerim.'' dedi.
''O halde neden bizden ayrıldı?''
''Hiç fikrim yok.''
''Ona inanıyor musun?''
''Kesinlikle inanmıyorum.'' dedi binbaşı.
''O halde neler oluyor? Mürettebatı tutuklayıp iğrenç tekneyi batırıp kokaine el koyacağımızı sanıyordum. Bu adamın niyeti neydi?''
''Bilmiyorum. Yine Tennyson'a güvenmek zorundayız. Görevimiz ne yapıldığını sorgulamak değil.'' Onların 9 kilometre yukarısında karanlığın içinde Global Hawk Sam yakıt ikmali için dönüp tekrar Brezilya adasının yolunu tuttu. Artık iyice sinirlenmeye başlayan SİHA'dan ödünç alınan çift motorlu bir jet hızla kuzeybatıya ilerliyordu. Tek yolcusuna şampanya ikram edildi ama o şişeden bira içmeyi tercih etti. Hiç değilse artık Kobra'nın el konan kokaini neden fırınlarda imha ettirmediğini anlamıştı. Kobra balyaların ambalajlarını istiyordu.
22. ayrımın sonu. Sayfa 311.